Ayrım 7. Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Sayfa 54. Aslında hükümetin gençleri askere yazılmaya çekmek için kullandığı macho sloganının bu duruma katkısı olduğu söylenebilir. Papa, baba, oğlun savaşta ne yapacak? Annelerin karşı sloganları hazırdı. Mama, anne, oğlun barışta ne yapıyor? Malvinas, Arjantin'in kayıplarda öyle. 57. İbit, Dabat ve Lorenzano, Opsit, sayfa 107. Üstelik bildiri dağıtma, dilekçe verme, yurt dışına yolculuklar yapma, yürüyüşler düzenleme biçimlerinde yoğunlaşan eylemlerine artık başka insan hakları grupları da katılıyordu. 58. Örneğin 10 Aralık 1982 günü yapılan direniş yürüyüşünde Plaza de Mayo'da 10 bin katılımcı vardı. Dabat ve Lorenzano, Opsit, sayfa 153, 21 Eylül günü Madres tarafından kaybolanların canlı olarak ortaya çıkması için yapılan 24 saatlik yürüyüş ve başkanlık seçiminden sadece birkaç hafta önce 5 Ekim 1983 günü 8 insan hakları örgütü tarafından yaşam için yürüyüş çağrısı yapılmıştı. America's Watch, Human Rights in Argentina, A Report from the Centro de Estudos Legales y Sociales, CELS in Buenos Aires, 1983, sayfa 1. Bundan sonra CELS Report olarak geçecek. Bu aşamada Arjantin'de insan hakları örgütlerinin yepyeni bir siyasal kabul ve dinamizm kazandığı açıktır. Askeri rejimin can çekişmeye başladığı bu konjonktürde bu gruplara karşı uyguladığı şiddet ve bastırma politikasını tırmandırması da bu durumun bir kanıtıdır. Adam kaçırma, suikast, işkence, saldırılar yeniden başlatıldı. 12 yargıç dövüldü, anneler de bu hengameden paylarını aldılar. 59. Bakınız Dabat ve Lorenzano. Opsit, sayfa 149. 28 Nisan 1983 günü hükümetçe yayımlanan askeri juntanın yıkıcılık ve terörizm üstüne sonuç belgesinde kayıplar savaş kazazedeleri olarak gösteriliyorlardı. İbit, sayfa 153. Son olarak 23 Eylül 1983 günü çıkarılan Ulusal Uzlaştırma Yasası, Junta'yı siyasal nedenlerle yıkıcılığa karşı kirli savaş diye adlandırılan dönemde işlediği bütün suçlardan, kaçırma, işkence ve cinayet de dahil olmak üzere aklıyordu. Bakınız, The Military Juntas and Human Rights, Opsit, sayfa 6. CELS Report, Opsit, sayfa 13-16. 2. Anneler ve demokrasiye dönüş. 29 Ekim 1983'te olağanüstü hal kaldırılarak serbest seçimler yapıldı. 10 Aralık'ta Başkan Alfonsin'in sivil hükümeti and içti. Yönetimin sivil ellere geçmesi on binlerce kayıp ailesinin dramına son vermediğinden Plaza de Mayo anneleri gerçeğin ve suçluların ortaya çıkması yolundaki talep ve yürüyüşlerini sürdürmeye devam ettiler. 24 Haziran 1985'te annelerin yaptığı ulusal toplantıda bölge savcısının ordunun kabul ettirmeye çalıştığı suçlu ve masum kurbanlar ayrımını benimsemesinin protesto edilmesi buna bir örnektir. Savcının tutumu eski hükümetin değil, kurbanların yargılanması ve anılarının lekelenmesi anlamına geldiği için anneleri büsbütün çileden çıkarıyordu. 60. Bakınız Madres de Plaza de Mayo. No 8. Temmuz 1985, sayfa 5. Yeni hükümetin işe başlamasıyla anneler ve diğer insan hakları örgütleri yepyeni bir sürece karşı savaşmak zorunda bırakıldılar. Baskı dönemi sonrasında kamuoyu eski defterlerin karıştırılmasından hoşnutsuzluk duyuyordu. 61. Genelde bakınız Aş Frühling, La Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, Dilemas y Perspectivas hacia el Futuro. Boston'daki Latin Amerika Çalışmaları Derneği konferansında sunulan bir çalışma. Kasım 23-25, 1986. Harvard İnsan Hakları Yıllığında dosyalanmıştır. O kadar ki 1985 yılında Arjantin'de yapılan bir kamuoyu araştırması nüfusun %59'unun annelerin etkinliklerini benimsemediklerini ortaya koyuyordu. 62. FEDEFAM, Opsit, sayfa 3. Aralık 1986'da Başkan Alfonsin geçirdiği bir yasayla 1976-1983 yılları arasında silahlı kuvvetler, polis ve tutukevi yetkililerinin işlediği suçlar için yapılacak soruşturmayı yasanın yayımlandığı tarihten başlayarak 60 günle sınırladı. Bu neresinden bakılırsa bakılsın bir af yasasıydı. 63. 23.492 sayılı punto final ya da nokta diye anılan bu yasa 1986'nın Noel arifesinde çıktı. The Military Juntas and Human Rights, opposite sayfa 93. Ocak 1987'de Buenos Aires'te bir basın toplantısı yapan anneler düşüncelerini şöyle dile getiriyorlardı. Biz anneler Alfonsin hükümetinden hep kuşku duyduk. Bu hükümetin askeri yargı yasasında yaptığı değişiklikler, tüm davaları Yüksek Askeri Konsey'in yargı alanına sokması ve askeri mahkemelerin verdiği tüm cezaları aynen benimsemesi bu kuşkumuzun doğruluğunu gösterir. Ancak bu punto final nokta yasası ile adalet kavramı ahlak ve etik açısından tümüyle ayaklar altına alınmıştır. Soruşturmaların zamanlamasını sınırlamak, kaybolanların başlarına neler geldiğinin artık asla öğrenilememesi demektir. 64. Buenos Aires'te yapılan toplu kişisel mülakat, 8 Ocak 1987. Bu üç ülkede yürütülen mülakatların yarattığı hassas durum ve yazarın mülakat yapılan kişilere verdiği güven sözü nedeniyle bu makalede mülakatların yalnızca yer ve zamanı belirtilmiştir. 5 Haziran 1987 günü çok sayıda davalı için bir af yasası etkisi gösteren itaat yasası bir subay ayaklanmasından hemen sonra yürürlüğe kondu. Bu yasaya göre davalılar kirli savaş döneminde verilen emirlerin meşruluğu hakkında yanılgıya düşmüşlerdi. Yasa, keyfi tutuklamaları, işkence ve cinayetleri kapsadığı halde üç tip saldırıyı, tecavüz, ırza geçme, hırsızlık ya da kaybolanların çocuklarına uydurma kimlikler vererek başka ailelere verilmesini içeren suçları içermiyordu. Bakınız, Truth and Partial Justice, opposite sayfa 68-70. Yasanın bu bölümü kayıp kuşağın kayıp çocuklarını bulmak yolunda Plaza de Mayo'nun büyük anneleri için bir umut ışığıydı. B. Oğul, baba, eş ve erkek kardeşlerimizin ortaya çıkarılması için ortak destek grubu. GAM, Guatemala. GAM, 30 yıllık bir devlet terörü geçmişi olan ve son 20 yılda Latin Amerika'da en çok sayıda insanın kayıplara karıştığı 38 bin olduğu sanılıyor bir ortamın ürünü. 65. Bitter ve Cruel, Opposite, sayfa 8, Central America Report, March 7, 1986, sayfa 6, InfoPress, Centro Americana yayını. Guatemala hükümet politikalarına karşı örgütlenmiş az sayıda yurttaş grubu sayılmazsa içinde hiçbir insan hakları izleme örgütü barındırmayan dünya yüzündeki az sayıda ülkelerden biridir. 66. Güvenlik nedenleriyle Guatemala İnsan Hakları Komisyonu ve Adalet ve Barış Komisyonu Mexico City'de çalışmak zorundadır. Bakınız Amnesty International Guatemala. The Human Rights Record, 1987, sayfa 137. Bundan sonra AI Guatemala, 1987 olarak geçecek. 1987 af raporu, bu ülkede insan haklarının çiğnenmesini incelemenin zorluklarını ayrıntılarıyla anlatır. İBİT, sayfa 33-37. Ayrıca bakınız, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Report. Special mission to Guatemala to investigate on human rights and specifically about involuntary and forced disappearances. 1983. Bu yurttaş gruplarından ilkinin kuruluşuna yol açan 1966'da sendika ve 1967'de Komünist Partisi liderlerinin kaçırılma olayları, devletin zora başvurarak adam kaçırmasını ve yok etmesini Latin Amerika'da bir yöntem olarak yerleştiren olaylardır da. 67. Guatemala'daki terörün incelendiği çalışmalar için bakınız AI Guatemala, 1987, İBİT, sayfa 137. Genelde bakınız G. Oglera Peralta ve J. Romero Imeri Ela Dialectica del Terror en Guatemala, 1981. Guatemala bu konuda öncü olmasına karşın, GAM bu yönteme karşı direnen örgütlerin sonuncusu, ancak bu ülkede yaşamını sürdürebilen tek ve ilk insan hakları örgütü örneği olarak 1970 sonlarında ve 1980'lerde kurulabildi. 68. Üniversite Öğrencileri Derneği tarafından kurulan Kayıp Kişilerin Yakınları Komisyonu, danışman olan avukat Edmondo Guerra Telheimer, 10 Mart 1967'de masasında sivil polisler tarafından vurulup öldükten sonra 1970'lerde de İnsan Hakları Ulusal Komitesi, başkanları, gazeteci ve psikolog Irma Flogger'in kaçırılmasından sonra dağıldılar. Son olarak Şubat 1984'te üniversite rektörü Eduardo Mayer Maldonado, şimdi eğitim bakanı, ile kilise, basın ve özel sektör temsilcileri tarafından kurulan Barış Komisyonu'nun çalışmaları 3 ay sonra kayıplarla ilgili soruşturmada hükümetin ilgisiz kalması nedeniyle son buldu. Bakınız, America's Watch, The Group for Mutual Support, 1985, sayfa 2-4. Bundan sonra Group for Mutual Support olarak geçecek. 1987 Mayıs'ında Guatemala City Başpiskoposluğu, İnsan Hakları Bürosu olarak işlev görecek bir dayanışma örgütünün Vicaria de la Solidaridad, Guatemala'da Aralık 1987'den itibaren çalışmaya başlayacağını duyurdu. Bu örgütün görevi haber vermek olacaktı, suçlamak değil. Bazı kişilerin insan haklarının ihlali konusunda suçlanıp suçlanmayacağı sorulduğunda Başpiskopos Penados del Barrio şöyle cevapladı: "Eğer delil varsa suçlayacağız." Bu yazı yazıldığında örgüt hala açılmamıştı. Church to Open Human Rights Office, Guatemala News in Brief, sayı 14, 1987, sayfa 5, America's Watch yayını. Bu kadarcık bir tarihsel geçmiş anlatımı bile ülkede süre gelen askeri rejimlerin yoğun ve sistematik baskıcılığını yansıtmaya yetebilir. Direnme gruplarının eylemliliği bir doğa felaketinden, 1976'da Guatemala'yı yerle bir eden depremlerden kaynaklandı. Yardım için kırsal kesime giden birçok sendikacı ve gönüllü, yaşamlarında ilk kez kırsal kesimdeki yoksullukla yüz yüze geldiler. Dahası bu afet sonrasında Guatemala'daki yerli halkın daha iyi yaşam ve çalışma koşulları istemeleri, işçi sendikaları ve köylü kuruluşlarını içinde bütünleştiren bir şemsiye örgüt olan Sendikalar Birliği Ulusal Komitesince, CUNUS, eylem programı kapsamına alındı. 69. Sürgündeki bir CUNUS lideriyle Meksiko City'de yapılan bir görüşme, Ocak 1984. Ayrıca bakınız, May McClintock, The American Connection, State Terror and Popular Resistance in Guatemala, 1985, sayfa 137. Bu oluşuma anında ve sert bir tepki gösteren hükümet, 1978'de General Lucas Garcia'nın yönetiminde resmi terör devrini başlattı. Hükümetin yönlendirdiği ölüm mangaları, önce kilit sendikacıları, siyasetçileri, köylü liderlerini hedef seçiyor, sonra tehlikeli fikirlere sahip olduklarından kuşku duyulanları ayıklayıp harekete geçiyordu. Yalnızca 1980 boyunca 311 köylü lideri, aynı yılın 4 ayında da San Carlos Üniversitesi'nin öğrenci ve öğretim üyelerinden 400 kişilik bir grup öldürüldüler. 70. G. Black, Garrison, Guatemala, 1984, sayfa 47. Ayrıca bakınız, Uluslararası Af Örgütü, Guatemala, A Government Program of Political Murder, 1981. Bu rapor, Başkan Lucas Garcia'nın doğrudan kontrolü altında örgütlenen ve sivil ve askeri güvenlik operasyonlarının, düzenli suikastların, gizli gözaltına alınmaların ve infazların düzenlenmesinden sorumlu özel bir kuruluşun varlığını iddia eder. Opsit, sayfa 7. Ancak ölüm mangalarının acımasız cinayetleri geri tepmeye, kentsel orta sınıfı rejime karşı kışkırtıcı bir rol oynamaya başladı. 71. İbit, sayfa 47. Bütün bu cinayetlere ek olarak ülkede birbiri ardı sıra gelen askeri darbeler, şiddeti kentsel ve kırsal kesimlere karşı toplumsal ve siyasal bir kontrol aracı olarak kullanmayı sürdürdü. 1982'de General Rios Montt'un yaptığı darbe sonucunda 50 bin ila 75 bin arasında yerli köylü katledilirken 440 köy yıkıldı. Yine sayıları 50 bin ila 75 bini bulan yersiz ve barınaksız kalmış kırsal nüfus örnek köyler de yerleşime zorlandı. 72. J. Kruger ve K. Enge, Security and Development Conditions in Guatemalan Highlands, Washington Office on Latin America, Edition 1985. Ayrıca bakınız, A.I. Guatemala 1987, Opsit, sayfa 56-65. Genelde bakınız, Cultural Survival, Inc. and Anthropology Resource Center, Voices of the Survivors, No. 10, 1983. 900 bin köylünün zor yoluyla sivil muhafız ordusuna alınması, bu insanların geride 100 ila 200 bin kişilik öksüz ve dul kadın bırakmalarına yol açtı. 73. Bakınız America's Watch, Civil Patrols in Guatemala, 24, 1986. 1983'te darbe ile iş başına geçen General Oscar Humberto Mejia Victorious, devletin bu resmi yakma yıkma katletme politikasını sürdürürken 1986'da 20 yıldır ilk demokratik seçimle iş başına gelen sivil başkan Cerezo ve yönetimi tüm bu olup bitenlerin değişeceği konusunda büyük umutlar uyandırdı. 74. Mejia Victorious'in 2 yıllık yönetiminde 1336 zorla kaybolma olayı kayda geçirilmişti. Third Guatemalan Human Rights Commission Information Bull, sayı 9, 1985, sayfa 2. Guatemala İnsan Hakları Komisyonu bu sayının gerçeklerin ancak %30'u olduğunu tahmin ediyor. Guatemala Human Rights Commission Report for the 39th General Assembly of the United Nations of the Human Rights Situation in Guatemala, 3, sayı 4, 1984. GAM'ın tahminlerine göre Guatemala'nın iki başlıca günlük gazetesi El Grafico ve Prensa Libre'de suçların yalnızca %40'ı yayınlanıyor. Grupo de Apoyo Mutuo, Boletin Informativo No. 2 Eylül 1986, sayfa 10. Bundan sonra Boletin Informativo No. 2 olarak geçecek. Bakınız M. McClintock, Opsit, 1960'lardan bu yana Guatemala'da ayaklanmalara karşı takılan tutumun mantığının genel bir incelemesi için bakınız G. Black, Opsit. Nitekim Başkan Cerezo, önceleri Guatemala'da insan haklarının durumunu değiştirmeye kararlı olduğunu belirten ifadeler kullanmış, ancak sonuçta hiçbir şey değişmemiştir. 75. Bakınız America's Watch ve British Parliamentary Human Rights Group, Human Rights in Guatemala during President Cerezo's First Year, 2, 1987, sayfa 32-34. Bundan sonra President Cerezo's First Year olarak geçecek. Ulusal bir insan hakları izleme örgütünün bulunmayışı ve insan haklarının çiğnenmesine ilişkin bilgi toplamada karşılaşılan tehlikeler düşünüldüğünde GAM'ın örgütlenme aşamalarının yavaş ve temkinli yürütülmesi hiç de şaşırtıcı olmuyor. Örgütün 5 Haziran 1984'teki kurucuları yalnızca 3 kadın, benzer örgütlerin oluşma aşamasında olduğu gibi kayıp yakınlarını morglarda, mezarlarda, karakollarda, hastanelerde, üniversite rektörlüğünün kurmuş olduğu barış komisyonunda ararken bir araya geliyorlar. 76. Barış Komisyonu, San Carlos Üniversitesi Rektörü Eduardo Meyer Maldonado tarafından kilise, devlet, basın, özel sektör ve diğer çıkar gruplarının temsilcileri bir araya getirilerek oluşturuldu. Ne var ki 3 ay sonunda komisyonun yeterli hükümet desteği almaması ve hemen hemen işlemiyor olması nedeniyle Meyer istifa etti. Bakınız Group for Mutual Support, Opsit sayfa 4. Uluslararası Barış Tugayı adlı bir örgütün yerel merkezinde haftada bir toplanıp El Salvador'daki kayıp kişilerin anneleri tarafından doldurulan Comadres ses bandını dinliyor ve benzeri bir grup oluşturmaya karar veriyorlardı. 77. Barış Tugayı, şiddet karşıtı ve partizan olmayan bir insan hakları grubudur. ABD, Kanada ve Costa Rica'da büroları vardır. 78. New York Times, 21 Haziran 1984, sayfa A12, sütun 1. grubun kurucularından ve sözcüsü olan Ninth de Garcia'ya göre hiçbir kurumdan destek bulamadığımız için kendi grubumuzu kurduk. Bir hafta içinde 25 kayıp yakını bize katıldı. Ne var ki hala pek çok kişi bize katılmaya korkuyor. Christian Science Monitor, 18 Ocak 1985, sayfa 12, sütun 1. 7. ayrımın sonu, sayfa 58.